Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 60. ayrım. Bugün Girne bütünüyle ele geçirildi. Girne'ye bir yönetici ile belediye başkanı atandı. Liman yönetimi kuruldu. Türkiye'den gelen birlikler ve yardımlar artık Girne'ye çıkarılacaktı. Bu arada Beşparmak Dağı'nın ele geçirilen kesimlerinde temizlik sürüyor, silah ve mühimmat toplanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin egemen olduğu bölge Kıbrıs'ın 25'te 1'i kadar bir kesimdi. Güvenlik için genişlemek zorunluydu. Bir tepeden ateş edildi mi, Türk birliği güvenliğini ileri sürüp tepeyi alıyor ve oraya yerleşiyordu. Barış gücü homurdanıyor, sızlanıyor ama Türkleri haksız bulamıyordu. Rumların disiplinsizliği Türklerin genişlemesini sağlıyordu. 1. Cenevre Konferansı 25 Temmuz'da başladı. Karamanlis, Dışişleri Bakanlığı'na Mavros'u getirmişti. Yunan diplomasisinin temel özelliği uzlaşmaz ve demagog olmasıdır. Mavros bu diplomasinin klasik örneklerinden biriydi. İngiltere'yi Callaghan, Türkiye'yi Turan Güneş temsil ediyordu. Bu sırada dünya kamuoyu Türkiye'yi haklı buluyordu. Yabancı muhabirlerin Rum kıyımları hakkındaki haberleri dünya gazetelerinde geniş yer alıyordu. Konferans 30 Temmuz'a kadar sürdü. Türkiye'nin bu süre içinde Kıbrıs'a asker çıkarması, bazı yerlerde genişlemesi, Mavros ile Turan Güneş arasında sert tartışmalara yol açtı ama ateşkesin sağlanması için anlaşmak zorunluydu. Konferans yürüdü. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye birçok tartışmalı toplantıdan sonra bir ateşkes anlaşması imzaladılar. Anlaşma, dengeli bir anlaşma olmuştu. Bu anlaşmaya göre Türk ve Yunan birlikleri arasında tampon bölge kurulacak, Rum birlikleri Türk yerleşim bölgelerinden derhal çekilecek, esirler ve gözaltında bulunan siviller serbest bırakılacak, Kıbrıs'ta anayasal bir yönetimin kurulabilmesi için Rum ve Türk cemaatlerinin temsilcilerinin de katılacağı 2. Cenevre Konferansı 8 Ağustos'ta toplanacaktı. Dipnot 493. 1. ve 2. Cenevre Konferansları için esas olarak Mehmet Ali Birand'ın 30 Sıcak Gün adlı kitabından yararlandım. Ayrıca 1. Cenevre için Haluk Ülman'la yapılan geniş röportaj, aktaran Erol Mütercimler, adı geçen eser sayfa 478-485 ile 2. Cenevre için Ecevit'te yapılan röportajı da dikkate aldım. Erol Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 488-493. Türk Kurulu Türkiye'ye memnun döndü. Sevgi gösterileri ile karşılandı. Türkiye lehindeki hava Rumları ve Yunanlıları korkutmuştu. Bu havayı kırmak, tersine çevirmek için Rum ve Yunan propaganda makineleri birlikte harekete geçtiler. Atina'da Karamanlis, Lefkoşa'da Kleridis aynı gün aynı şeyleri söylemeye başladı. Dünya medyasını yönlendirmek için Yunanlı ve Yunan asıllı Amerikalı zenginler ellerini çek defterlerine attılar. Türkiye'yi istilacı olmakla suçlayan, Türk ordusunu karalayan yalan haberler dünya kamuoyuna ustaca yayılmaya başladı. Ortamda elverişliydi. Yunanistan ve Kıbrıs'ta demokrasiye dönülmüş olması sevinçle karşılanmıştı. Büyük devletler, Türkiye'nin haklı bile olsa bu durumu bozmamasını istiyorlardı. Propaganda sonucu dünya kamuoyu Türkiye'nin Kıbrıs'ın büyük bölümünü işgal ettiğini sanıyordu. Türk birliklerinin erken ateşkes kararı yüzünden Kıbrıs'ın 25'te 1'i kadar daracık bir alana sıkıştığını bilen pek az insan vardı. Türkiye her zaman olduğu gibi bu propagandalara, saptırmalara, çarpıtmalara, iftiralara, yalanlara karşı ciddi bir önlem alamayacak, gerçekleri anlatmayı başaramayacaktı. Böyle bir birikimi, örgütü, yetişmiş elemanı yoktu. Açıkçası propagandayı da, karşı propagandayı da, tanıtmayı da bilmiyordu. Ama Türkiye Kıbrıs konusunda uzun yıllardan beri büyük devletlerin politikasını yakından, içinden tanımıştı. Bu politikayı iyi biliyordu. Bu oynak, güvenilmez, çıkarcı, taraf tutan, üstten bakan politikanın acısını çok çekmişti. İş diplomasiye kalırsa, fiyakalı toplantı salonlarından, büyük avizeler altındaki şık masalardan adil, haklı kararlar çıkmasına imkan olmadığını iyi biliyordu. Canı yana yana öğrenmişti. Keşke bütün sorunlar dostça konuşularak, adalete, haklara özen gösterilerek, saygıyla, ön yargısız çözülebilseydi. Ama insanlık henüz bu güzel çizginin hayli gerisindeydi. Hak edilen sonucu alabilmek için güçlü olmak, bunu göstermek gerekiyordu. Bu düşünceyle 39. Tümen'in kalan birlikleri Girne'ye çıkarıldı. Tümgeneral Osman Fazıl Polat komutasındaki 28. Motorlu Tümen'de taşınmaya başlandı. Ayrıca bir zırhlı alay da gönderilecekti. Taşınma bitince tank sayısı 150'yi, asker sayısı yaklaşık 40 bini bulacaktı. Genelkurmay ve 6. Kolordu Komutanlığı, ikinci aşamaya geçmenin gerekebileceğini dikkate alarak bazı kritik yerlerin ele geçirilmesini gerekli görüyor, birlikler planlı şekilde yerleştiriliyordu. Son olarak kıyıdaki Lapta Karaba bölgesi alındı. Rumlar kıyameti kopardılar. Olası gelişmelere göre planlar hazırlanıyordu. The Daily Telegraph gazetesinin askeri yazarı, emekli Havatuğ General Donaldson, Hürriyet gazetesi için Kıbrıs harekatı hakkında bir yazı yazmıştı. Yazı 6 Ağustos 1974 günü birinci sayfada verildi. Gazetede yazıdan alınan bazı tümceler başlıklar halinde sergileniyordu. Türkler dünya askerlerine yeni bir ders verdi. Kara, hava ve deniz birliklerinin başarısının sırrı cesaret ve iyi eğitim. Yunanistan Türkiye ile savaşamazdı. Çünkü Türk süngüleri karşısında erimeleri sadece zaman meselesiydi. Yazı şöyle başlıyordu. Kıbrıs'taki Türk askeri harekatı tam bir ders kitabı örneğidir. Bu harekat başta hava olmak üzere deniz ve kara kuvvetlerinin toplu bir harekatı olmuştur. Sonuç tümü ile başarıdır. Şöyle bitiriyordu. Türklerin Kıbrıs harekatı klasik bir askeri ders kitabı olacak niteliktedir. Savaş sırasında Nikos Samson, odası ile Rum Milli Muhafız Ordusu karargahından dışarı çıkmamıştı. Şimdi ortalık sakindi. Yunan alayını ziyarete geldi. Alayın hastanesi yaralılarla doluydu. Uçak hücumu dolayısıyla birçok yer yıkıntı halindeydi. Askerler kampı toparlamaya çalışıyorlardı. Karargahın bulunduğu yüksek tepeden, uzakta, tepeye göre çukurda kalan arazide eğitim yapan Türk birliklerini dürbünle izledi. Mehmetçiği ilk kez görüyordu. Disiplin, düzen, askerlerin duruşlarındaki vakar ve güven, hareketlerdeki kararlılık, ustalık, eğitimin niteliği Nikos Samson'u ürküttü. Ürküntü giderek sinirlerine yayıldı. Çünkü bir şeyi anlamıştı. Bu asker dilerse bütün Kıbrıs'ı birkaç gün içinde alabilirdi. O sıcakta üşüdü. O akşam ailesini yanına alarak Kıbrıs'ı terk etti. Bir daha o fiyakalı kabadayı Nikos olarak geri dönemedi. 8 Ağustos'ta 2. Cenevre Konferansı başlayacaktı. Başbakanlıkta, Dışişleri Bakanlığında, Genelkurmay'da toplantılar yapılıyor, konferansa hazırlanılıyordu. İki toplumlu federasyon projesinin önerilmesi kararlaştırıldı. Türkiye, konferansa geniş ve seçkin bir kurulla katılacaktı. Kıbrıs'tan da Rauf Denktaş gelecekti. Bu tür görüşmelere katıla katıla pişmiş, deneyli, seçkin bir diplomat olmuştu. Ecevit, Turan Güneş'e şöyle dedi. İkinci aşamaya geçmeyi gerekli kılacak bir durum olursa, telefonda Ayşe tatile çıkmak istiyor gibi bir ifade ile birbirimizi uyaralım. Bu önlemin nedeni, dünya haber alma örgütlerinin özellikle böyle kritik konferanslar sırasında telefonları dinliyor olmalarıydı. Ayşe, Turan Güneş'in kızıydı. Ecevit sözünü iyi bir dilekle bitirdi. Umarım ki Ayşe'nin tatile çıkması gerekmez. coğrafi temele dayalı iki toplumlu federasyon sisteminde anlaşma olur, hem Rumlar hem Türkler güven, huzur ve refah içinde birbirlerinden rahatsız olmadan, birbirlerini rahatsız etmeden bağımsız bir devletin yurttaşları olarak uygarca yaşarlar. İkinci Cenevre Konferansı 8 Ağustos günü saat 19'da başladı. Ertesi gün dünya bir haberle dalgalandı. Karşı partinin telefonlarını dinletme girişiminde bulunmakla suçlanan Başkan Nixon istifa etmişti. Başkanlığa yardımcısı Gerald Ford geldi. Kissinger Dışişleri Bakanı olarak kaldı. Başkan Ford da ayağının tozu ile Kıbrıs sorununun uzlaşmayla sonuçlanmasını istediğini bildirdi. Bu sonucu istemeyen var mıydı ki? Bir grup Türk gazeteci 9 Ağustos günü helikopterle Kıbrıs'a götürüldüler. Ergin Konuksever'e yer kalmamıştı. O, tedavi edilen Rum yaralıları Kıbrıs'a geri götüren helikoptere binmeyi başardı. Kırnı hava alanına indiler. Hepsi de deneyli, girişken, usta gazeteci ve yayıncıydı. Yazıları, çektikleri filmler ve fotoğrafları ile o günleri tarihe mal edeceklerdi. 14 Ağustos günü başlayacak taarruz sırasında Rum Milli Muhafız askerleri tarafından yanlış bir yerde bulundukları için tutuklanacaklardı. Konferansa 2 gün sonra Denktaş ve Kleridis de katıldılar. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin 1960 Anayasası ile güvence altına alınan haklarını korumaya çalışıyordu. Ama 1960 Anayasası ile kurulan düzen, zulme, haksızlığa, kıyıma engel olmamıştı. Bu nedenle en güvenli yolun coğrafi temele dayalı Kıbrıs içi barışı sağlayacak iki toplumlu federasyon sistemi olduğunu düşünüyordu. Bu ilkenin kabulünü önerdi. Rumlar ve Yunanlılar bu öneriyi kesin olarak reddettiler. Kıbrıs'ın geleceğini ancak Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin belirleyebileceğini, hiç kimsenin yani Türkiye'nin buna karışmaya hakkı olmadığını ileri sürdüler. Konferansı bu konuda yetkisiz görüyorlardı. Oysa Kleridis ile Denktaş arasında bu konudaki görüşmeler bir adım yol bile alınmadan yıllarca sürmüştü. Şimdi yine aynı oyalama yöntemini büyük bir pişkinlikle öneriyorlardı. Çoğunluğu oluşturan Rumlar devletin sahibi olacak, Türkler bazı haklara sahip azınlık olarak kalacaklardı. Yabancı askerlerin yani Türk ordusunun bir an önce Kıbrıs'ı terk etmesini istiyor, Türkiye'nin garantörlüğünü de kabul etmiyorlardı. Bu, uzlaşmaya kapalı, hiçbir soruna çözüm getirmeyen tutum, Türk kurulunu gerdikçe geriyordu. Ateşkes anlaşmasına rağmen, Türk yerleşim bölgelerinin çoğu hala kuşatma altındaydı. Teslim olan yerleşim yerlerindeki Türklere hala mahkum muamelesi yapılıyordu. Hiçbiri serbest bırakılmamıştı. Magosa çevresinden çok kötü haberler alınıyordu. Türk kurulu bunları ileri sürdüğü zaman bir çözüm geliştirmek yerine Rumlar ve Yunanlılar müdahalenin hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyor, Türk ordusunun Kıbrıs'ı istila ettiğinden yakınıyorlardı. Uzlaşmaya nasıl varılacaktı? Türkler özel görüşmelerde Rumlar ve Yunanlıları açık bir dille uyarıyorlardı. Kıbrıs'ta teslim olan Türklere yapılanlara daha fazla tahammül edilmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlardı. İkisi de bu uyarılara karşı sağırdılar. Makaryos Londra'da bir demeç verdi. Eğer federasyonu kabul ederseniz sizi Kıbrıs'ı satmakla suçlarım. Rumların ve Yunanlıların her kötülükten, kanlı olaylardan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkımından sorumlu Makaryos'un sözüne önem vermemeleri imkansızdı. Bu kafanın nelere mal olduğunu bile bile izini sürmekteydiler. Kıbrıs'ta EOKB'den, Yunanistan'da, Junta'dan ve fanatik Yunanlılardan korkuyorlardı. Hava gittikçe ısınıyordu. Türk Genelkurmayı huzursuzdu. Türk ve Rum birlikleri arasında kurulması istenen tampon bölge sorunu gerektiği gibi çözülememişti. Bir top atışı sıkışık birliklerin çok şehit vermesine yol açabilirdi. Birlikler top menzili içindeydi. Rumların geceleri usul usul Türk birliklerinin çevresinde kuvvet topladıkları biliniyordu. Birçok araziyi de mayınladıkları görülmekteydi. Dipnot 497. Üçgen bölgenin çevresinde 30 bin kişi toplamışlardı. Görüşmeleri uzatarak bu gücü geliştirmek istiyorlardı. Bu çabaya Yunanistan da katkıda bulunmak ister. Yunan Dışişleri Genel Sekreteri İngiliz Büyükelçisinden Kıbrıs'ta Türklerle dengeyi kurabilmek için Kıbrıs'a 20 bin asker göndermek istediklerini söyleyerek bunun için İngilizlerden hava koruması sağlamalarını talep eder. İngiltere tarafsızlığını ileri sürerek bu öneriyi reddeder. Mehmet Ali Birand, adı geçen eser, sayfa 219. Türkiye'yi oyalayarak Türk birliklerinin çevresinde bir hapishane duvarı örmeye çalışıyorlardı. Bu duvar her gün yükseliyor ve kalınlaşıyordu. Türkiye bu durumu ve doğuracağı sonuçları kuzu kuzu kabullenebilir miydi? Zaman yeniden savaşa doğru akıyordu. Ama konferansa katılanlar yine Türkiye harekete geçmeye cesaret edemez anlayışı içindeydiler. Rumlar ve Yunanlılar bu anlayış içinde inatlaşmayı, zıtlaşmayı, ipe un sermeyi sürdürüyorlardı. Türkiye aleyhindeki propaganda makineleri de harıl harıl çalışıyordu. Kleridis'in birçok olumsuz davranıştan sonra olumlu birkaç söz etmesi üzerine Denktaş, Callaghan'ı ve İngiliz kurulunu aydınlatmak için söz aldı. Özet olarak şöyle dedi. Ben buradaki konuşmalara hiç şaşırmadım. Mr. Callaghan hepsini yıllardır tanıyorum. İçlerinde büyüdüm. Sözlerinde durmazlar. Bunun eziyetini 15 yıldır biz çekiyoruz. 1963'te 103 Türk köyünü boşalttırdılar. 24 bin Türk yerlerinden edildi. 1967'de imhaya çalıştılar. Devamlı baskı altında yaşadık. Anayasayı yürürlüğe girdiğinin 3. yılından itibaren bozdular. Türk memurlara maaş vermediler, karantinaya aldılar. Bir köye tankerlerle su getirebilmek için 24 ay beklediğimizi biliyorum. Kleridis'e döndü. Yalan mı söylediklerim? Bu gerçekleri en iyi Kleridis biliyordu. Önüne baktı. Denktaş devam etti. Bunlar yetmiyormuş gibi devamlı enosis korkusu, dolayısıyla ölüm korkusu içinde yaşadık. Toplumlar arası görüşmeler sırasında Kleridis bana enosisi açıkça reddedemeyeceklerini söylemiştir. Yunan subayları 1967'de zorla çıkarılmış, bir süre sonra yeniden dönmüşlerdir. Rumların Yunanistan ile devamlı enosis komplosu içinde yaşadıklarını Sağır Sultan bile biliyor. Ve şimdi bize yine eski düzene dönelim diyorlar. Hayır, ben artık garanti istiyorum. Artık korkusuz yaşamak istiyorum. Garanti de toprakla olur. Artık anlamalılar ki korku devremiz bitmiş ve her şey değişmiştir. Zira arkamızda Türkiye vardır. Sözüne inandığınız insandan hiçbir şey almaz ve borç verirsiniz. Az inandığınızdan senet veya rehin alırsınız. Hiç inanmıyorsanız banka mektubu da yetmez. O zaman ipotek yaptırırsınız. Biz şimdi bu durumdayız. Burası tapudur ve haklarımızı kaydettirmek istiyoruz. Bu konferansta temelde anlaşma olmazsa ileride hiç olmaz. Toplumlar arası görüşmelerde yıllarca aynı şeyleri söyledim. Kleridis bugün kabul ettiklerini ne yazık ki söylemek için 11 yıl bekledi. 11 yıl bekledi. Biz coğrafi esasa dayanan, güvenlik içinde yaşayabileceğimiz bir bölge ve idarede taksim istiyoruz. Gerisi hayaldir. Bu bir çığlıktı. Her sağduyulu insanın anlayabileceği kadar açık bir uyarıydı. 60. ayrımın sonu. Sayfa 433. Devamı 61. ayrımda.